Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 18. Ayrım. Audrey, setteki kaza için şikayette ya da özel bir istekte bulunmadı. 5 Mart'ta The Unforgiven için Meksika'ya geri döndü ve 4 gün sonra da söz verdiği gibi tekrar ata bindi. O dönemde işi onun için sadece devam ettirmesi gereken bir şeydi. 20 yıl sonra Huston dobra dobra konuştu ve gayet haklıydı. Audrey kaza geçirmiş, iki aktör boğulma tehlikesi atlatmıştı ama yönetmen, "Tüm bunlara rağmen en kötüsü yaptığımız filmdi," dedi. "Bazı filmlerimi takmam ama The Unforgiven gerçekten sevmediğim tek filmim. Tamamı samimiyetsiz ve abartılıydı, fazlasıyla şişirilmişti. Tıpkı Dimitri Tiomkin'in müzikleri gibi," diye de ekleyebilirdi. Yakın zamanda televizyonda seyrettim ve 10 dakika sonra lanet şeyi kapatmak zorunda kaldım. Resmen tahammül edemedim. Film Nisan 1960'ta gösterime girdiğinde eleştirmenler ve izleyici de yönetmenle aynı fikirdeydi. Saçma, kötü ve karmaşık, Amerika'da sıkça kullanılan tanımlamalardı. İngiliz basını The Unforgiven'dan berbat diye söz etti. Audrey bile eleştirilmekten kurtulamadı. "Uyum açısından piyanodan bir adım önde," diye yazdı Londralı bir eleştirmen. "Ama atlar pek dinamik," diye yorum yaptı The New York Times. Mel kontratının gerekliliklerini yerine getirdikten sonra 11 Mart'ta Meksika'dan ayrılıp bahtsız Green Mansions'ın tanıtımına katılmaya gitti. Audrey, Huston'ın filmini Nisan'da tamamlayıp New York'taki Mel'e katıldı ve ikisi birlikte bebeğin doğumunu beklemeye İsviçre'ye döndü. Audrey, yıllardır Alfred Hitchcock'un yönettiği bir filmde rol almanın hayalini kuruyordu. 1950'lerin ortalarında ünlü yönetmenin son filmlerini gördükten sonra, özellikle Rear Window, To Catch a Thief, The Man Who Knew Too Much ve North by Northwest'i bu fikri iyice benimsedi. Hitchcock, Kasım 1958'den beri Sabrina Fair'in yazarı Samuel Tyler'la Henry Cecil'ın No Bail for the Judge adlı romanının senaryoya uyarlanması üzerinde çalışıyordu. Londralı bir sulh yargıcının öyküsüydü. Haksız yere cinayetle suçlanıyor, gerçek katili bulmak için yeraltına, kibar fahişelerin arasına sızan kızı sayesinde kurtuluyordu. Hitchcock, tesadüfen onun da Paramount'la anlaşması vardı. Audrey'nin onunla çalışmak istediğini öğrenince, babası uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kızı onun canlandırabileceğini düşündü. Audrey, Şubat 1959'da Hitchcock'un özetini okuduktan sonra filmde başrol oynamayı kabul etti. Lawrence Harvey, onun ortağı ve aşkını canlandıracak, Sabrina da babasını oynayan John Williams bu kez kapana kısılan yargıç rolünde kamera karşısına geçecekti. Çekimin o yaz Londra'da başlaması kararlaştırıldı. Audrey doğum yaptıktan sonra Ağustos sonu ya da Eylül başında sette olacaktı. Audrey'nin projede yer alışıyla ilgili bu kitap ve bir başka kitabım The Dark Side of Genius, The Life of Alfred Hitchcock 1983 arasında bazı çelişkiler var. Bunun sebebi projeyle ilgili daha önce açıklanmayan detayların 2004 yılında Paramount arşivlerinde halka açılmasıyla edinilen yeni bilgiler. Kurt Frintz, 11 Mayıs'ta Paramount'un başkan yardımcısı G. Frank Freeman'a Audrey'nin No Bail for the Judge'da rol alarak kontratının yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir telgraf yolladığında ünlü yıldız Birkenstock'taki Villa Betania'da dinleniyordu. Frintz bu mesajın bir kopyasını da ona gönderdi. Ama sonra Audrey karakterine aykırı bir şey yaptı. Bebeğinin doğumundan sonra hemen yeni bir çalışma ortamına girmek istemediğini söyleyerek anneliğinin ilk günlerinin keyfini çıkarmak istiyordu. Frintz ise 19 Mayıs'ta Hitchcock'un filminde rol almayacağını bildirdi. Frintz basına Audrey'nin doktorlarının bebeğin doğumundan sonra bir süre çalışmasını yasakladığını söyledi. Evet, bu bir bakıma doğruydu ama tek sebep değildi. Audrey, Sabrina'dan beri işe başlamadan önce senaryoyu onaylama ayrıcalığına sahip olmuştu. 15 Mayıs civarı Paramount ona No Bail for the Judge'ın taslağını yollamıştı. Onun oynayacağı karakter neredeyse bir kravatla boğuluyordu. O sahne Audrey'yi rahatsız etti. Çeşitliliğe vardı ama şiddetten ürküyordu. Taslağı okuduğunda diyor Hitchcock'un yardımcısı yapımcı Herbert Coleman, olan oldu. Filmi bir çırpıda silip attı. Audrey, Frintz'ten meseleyi Hitchcock'la konuşmasını istemek yerine projeden çekilmeyi yeğlemişti. O sahnenin film için önemli olduğunun ve Hitchcock'un oyunculardan akıl almayacağının bilincindeydi. Bir kadının boğularak öldürülmesi girişimi en az bir düzine Hitchcock filminde ve gerçekleşmeyen projelerde yer almıştır. Audrey'nin kararını duyan Lawrence Harvey de projeden çekildi ve Hitchcock filmi iptal etti. Yıllarca Hitchcock'un film çekmemesinin nedeninin iki başrol oyuncusunu kaybetmesi olduğu konuşuldu ama asıl sorun bu değildi. Bir kere Hitchcock o veya bu film projesinde güvendiği oyuncuları kaybetmeye alışkın bir yönetmendi. Örneğin daha kısa bir süre önce Vera Miles'ı Vertigo'ya düşünmüştü. Yine Samuel Tyler yazmıştı. Ama Miles hamileliği sebebiyle projeden çekilmek zorunda kalmış ve Hitchcock rolü Kim Novak'a teklif etmişti. Tyler'a bakılırsa Noah Bale'ın rafa kalkma sebebi başkaydı. İngiltere'deki yeni kanunlar fahişelerin sokaklarda müşteri aramasını yasaklıyordu. Bunun ağır cezaları vardı. Noah Bale'ın en önemli sahneleri bu yeni kanunlara ters düşebilirdi. Dahası Hitchcock sahneleri Londra'da çekmeyi planlamıştı ve yetkililer Paramount'a böyle sahneleri oynayamayacaklarını bildirmişti. Yani filmi sabote eden sadece Audrey değil, bu olaylar zinciriydi. Birkaç gün sonra Audrey doğum yaptı ama bebek ölü doğdu. Bu kayıp onu öylesine derin bir depresyona soktu ki Mel karısının ruh ve vücut sağlığı için endişelenmeye başladı. Audrey günde 3 paketten fazla sigara içiyor, tırnaklarını dibine kadar yiyordu. 40 kiloya düşmüştü. Daha 30'undaydı ama birden yaşlanmıştı. Haziran'da hala vaktimin çoğunu yatakta geçiriyorum diye yazdı. Hollywood köşe yazarı Heather Hopper'a ama çok şükür yine bebeğim olabilirmiş. Ayrıca kocam çok nazik ve iyi bir hasta bakıcı. Audrey, doktorların onayıyla The Nun's Story'nin Temmuz'daki Londra premierine katıldı. Audrey güzel ama biraz güçsüz görünüyordu diye yazdı. Renée Zinnemann, Kate ve Lou'ya. Führerler oradan İrlanda'ya gitti. Mel'in Kızılaş'taki tanıdığı bir yıllık uğraşları sonucunda Audrey'nin babasının izini bulmuştu. Ruston'da, Dublin'de buluşmayı kararlaştırmışlardı. Audrey'nin babası, karısı Fidelma Walsh'la orada yaşıyordu. Sherborne Oteli'nin lobisindeki buluşma tuhaf ve mesafeliydi. Kimse mutluluk gözyaşları akıtmadı ya da birbirine sıcak davranmadı. Torunu Audrey'nin babası için, hayatı boyunca olduğu gibi dünyadan tamamen kopuktu, duygusuzdu diyor. Toruna bakılırsa Audrey nihayet buluştuklarında babası için orada bulunmanın olsa da olur, olmasa da olur türünden bir şey olduğunu fark etmişti. Duygusal bakımdan yaralıydı. Asla annemin istediği gibi bir baba olamazdı. Annem bunu kabullendi. Zaten var olmayan baba-kız ilişkisinde hiçbir ilerleme kaydedilememişti. Audrey otelden çıktıklarında Mel'e artık eve dönebiliriz dedi. Ama çabası ve babasına karşı cömertliği asla son bulmadı. Ona hayatı boyunca her ay para yolladı. Yıllarca Fidelma ile ikisine mektuplar yazdı ve Ruston'ı ölümünden kısa bir süre önce tekrar ziyaret etti. Audrey, Harper's Bazaar'ın yeni sayısında yer almayı kabul etmişti. Mel ile ikisi Dublin'den Paris'e gittiklerinde morali düzeldi. Orada birkaç gün Richard Avedon'a poz verdi ve Dior, Guy LaRoche ve Pierre Cardin'in 18 kıyafetini giydi. Givenchy'nin yokluğu özel bir durumdandı. Sonra bir süreliğine Villa Betania'ya geri döndüler ve oradan arabayla Leman Gölü kıyısında Montreux'a gittiler. Mel asla gerçekleşmeyecek bir film projesiyle ilgili Dorothy Kingsley ile görüştü. Mel eve döndüklerinde Kate ve Lou'dan gelen bir mektubu yanıtladı. Audrey'nin biraz soluklanması gerek diye yazdı. Çok sevdiği Zinnemann'lar 5 günlüğüne onları ziyarete geldiğinde Audrey tam olarak bunu yaptı. Renée ev işlerinin bir ucundan tuttu ve Fred de evlerinde huzurlu bir ortam yarattı. Bu sırada Mel, gelecekteki projeleri için sürekli telefondaydı. Audrey bronz ve sağlıklı görünüyor diye yazdı Renée 23 Ağustos'ta Kate ve Lou'ya. Kasım'da Führerler Los Angeles'taydı ve Mel bir yandan televizyonda oyunculuk yaparken bir yandan da yönetebileceği bir proje arayışındaydı. Audrey süper görünüyor diye yazdı Kate Zinnemann'lara. Şimdilik boş zamanının tadını çıkarıyor. Zaten çalışmaya bir süre daha ara vermek zorunda kalacaktı zira Audrey yine hamileydi ve doktorları kesinlikle dinlenmesi gerektiğini söylüyordu. Mel ile ikisi Noel için Villa Betania'ya geri döndü ve Audrey uzun süre orada dünyadan uzak yaşadı. 4 Nisan 1960'ta Oscar töreninin düzenlendiği gün Audrey kendi el yazısıyla Mary Louise Hobbs'a 5 sayfalık bir mektup yazdı. Sevgili Lou, bu gece büyük gece ve biz burada uyuklarken siz sonuçları öğreneceksiniz. Gerçi hiçbir haber Lou Luke'u oynayacağımı ya da sırtım kırıldığında gelip bana bakacağını öğrenmek kadar sevindirici olamaz. Fred'in hak ettiği tüm ödüllere kavuşmasını istiyorum. Durdurak bilmeden öyle çok çalıştı, kendini projeye öyle adadı ki, sonsuz yeteneği sayesinde Warner Bros'un baskısının kafasını karıştırmasına ya da onu doğru bildiği yoldan ayırmasına izin vermedi. Size gelince, siz iki cesur yürekli ve zeki melek dersiniz. Kimse sizin, bize ve filme ifade ettiklerinizin önemini hayal edemez. Tüm sevgilerimiz de Audrey. Kate ile Lou'nun aldığı bir sonraki mesaj, Mel'in 17 Temmuz 1960'da Lucerne doğum kliniğinden yolladığı telgraftı. Oğlumuz Sean bu öğleden sonra 14.40'da dünyaya geldi. 4 kilo. Audrey sağlıklı ve mutlu. Sevgiler, Mel. İki kadın hemen yanıt verdi. Sean'ın beşiğini korusun diye binlerce iyilik perisi yolladık. Üçünüz adına çok mutluyuz. Sizi seviyoruz, Lou ve Kate. Bebek, güvencinin onun için özel tasarladığı kıyafet içinde Sean Hepburn Führer olarak vaftiz edildi. Tören, Mel ve Audrey'nin 1954'teki düğününün yapıldığı şapelde düzenlendi ve Sean'ı anne babasının nikahını kıyan rahip vaftiz etti. Oğlumuz sağanağın ardından güneşin açtığı aydınlık bir pazar günü doğdu dedi Audrey yıllar sonra. Tüm yeni anneler gibi başta onun gerçekten benim olduğuna inanamadım. Çocukken bile en istediğim şey bir bebekti, hatta bir sürü bebek. Hayatımın amacı buydu. Eminim 18 yaşında anne olmak da büyük mutluluktur ama insan bekleyince neşesi tarifsiz oluyor. Annemle babam ayrıldı ve babam bizi terk etti. Ama hayatta hiçbir şey beni kaybettiğim bebekler kadar üzmedi. Sean dünyaya geldiğinde evliliğime daha sıkı tutundum. Sırf onun için. Ondan bir an ayrı kalmaya dayanamıyordum. Gerçek ben buydum. Filmler sadece peri masallarından ibaretti. Ama Audrey çok geçmeden Mel'in tavsiyesiyle yeni bir peri masalına başlayacaktı. Önce New York'ta, sonra Paramount'un Hollywood stüdyolarında çekilecek filmin Ekim'de başlayıp yıl sonunda tamamlanması planlanmıştı. Hep birlikte Amerika'ya gittiler. Bebek ve dadısı da onlarla birlikte geldi. Fakat Audrey'nin kafası bir kez daha karışmıştı. Çalışmayı hem istiyor hem istemiyordu. Hem oyunu güvenli oynamak istiyor hem sürekli yeni bir şeyler denemeyi arzuluyordu. Tüm zamanını oğluna vakfetmenin hayalini kuruyor ama 31 yaşındaki bir aktristin fırsatları kaçırmaması gerektiğini biliyordu. Dolayısıyla Mel'in onu ikna etmesine izin vermişti. Ayrıca paraya ihtiyaçları vardı. Kendi lüksleri için değil, oğlunun geleceği için. Audrey, o sonbaharda New York ve Los Angeles'ta çekeceği Breakfast at Tiffany's'deki Holly Golightly rolüyle idolleşecekti. Bu film, Green Mansions ve The Unforgiven'daki başarısızlığını anında unutturdu. Yakın arkadaşı Givenchy'nin tasarladığı kıyafetler sayesinde Audrey Hepburn, tüm zamanların en ünlü moda ikonlarından biri oldu. Breakfast at Tiffany's'deki şıklığıyla siyah-beyaz Sabrina'daki rolünü bile geride bıraktı. Zarafet ve moda denince akla ilk o gelmeye başladı. Audrey, Breakfast at Tiffany's'de bir fahişeyi canlandırır. Gerçi Audrey'nin Hollis'i duruma göre geveze ve aptal bir kızdır ama seyirciyi para karşılığında kendini sattığına inandırması güçtür. Audrey, tanıtım fotoğraflarında sahte mücevherlerle poz verdi ve çok geçmeden Tiffany's bunu iyi bir fırsat olarak görüp, ünlü aktrise yüklü bir ücret karşılığında reklamlarda yer almasını teklif etti. Ama Audrey teklifi reddetti ve "Benim imajım asla bayan pırlantı olmayacak," dedi. Film Truman Capote'nin 100 sayfalık kısa romanından uyarlandı ama beyaz perdeye aktarılırken büyük ölçüde değiştirildi. Holly Golightly bir zamanların Lulame Barnes adındaki Teksaslı genç gelinidir. Karanlık bir geçmişe sahip bu fakir kız New York'a gelir. En büyük hayali dünyanın en zengin adamıyla evlenmektir. Ama dünyanın en eski mesleğini icra etmeye başlar. Tek daimi arkadaşı sokaktan aldığı isimsiz bir kedidir. Bazen insanlar işe giderken Holly geceki randevusundan evine döner ve tıpkı filmin ilk sahnesindeki gibi sabahın erken saatlerinde kahvaltılık bir şeyler atıştırırken ünlü mücevher mağazası Tiffany's'in vitrinini seyreder. Holly bir gün hayat mücadelesi içinde Paul adında genç bir yazarla George Peppard tanışır. Paul'ün hayat mücadelesinin bir destekçisi vardır. Patricia Neal'in canlandırdığı ve filmde ismi geçmeyen genç erkek meraklısı zengin bir kadın. Yazar filmin son anlarına dek aşktan çok para ve pırlantalarla ilgili görünen Holly'ye aşık olur. Capote'nin hikayesinin hem dobra bir iğneleyiciliği vardır hem de etkileyici bir basitliği. Kayıp ruhların soğukluğu yazarın sempatik karakterleri sayesinde izleyicinin içini ısıtır. Ama filmde farklılık ve derinlik gibi kavramların yerini New York'a düzülen övgüyle Audrey'e duyulan gülünç bir tutku alır. "Kitabı okudum ve çok beğendim," diye anlatıyor Audrey. "Ama rol için uygun olmadığımdan korktum. Mizahi yönümün kuvvetli olmadığını düşünüyordum. Holly dışa dönük bir karakterdi, bense tam zıttı içe dönüğüm. Ama herkes rolü kabul etmem için baskı yaptı ve sonunda ikna oldum. Ama bayağı zorlandım, kilo verdim. Çekimler sırasında sık sık rolü hakkıyla canlandıramadığımı düşündüm." Güvensizliği onu daima tedirgin ediyordu. Açıkça görülen güvensizliğine rağmen Audrey özünde güçlü biriydi, diyor yönetmen Blake Edwards. Bu güvensizlik daha ilk günden kendini belli etmişti. Edmonds'ın onu ikna etmesi gerekti. Bunu yaparken de o ve besteci Henry Mancini, Audrey'e filmde gitarla çalıp söylemesi için bir şarkı bestelendiği haberini verdi. Audrey'nin ödü patlamıştı. Çünkü Funny Face'den beri sesi daha da incelmişti. Haftalarca bir şan hocası ve bir gitar hocasıyla çalıştı ve Moon River şarkısının çekimini kendini daha güvende hissedene kadar erteledi. Mancini onu şöyle cesaretlendiriyordu. Melodi bir oktavlıktı ve gerekirse bu bile değiştirilebilirdi. Senaryoyu okuduğumda ne yazacağımı biliyordum, diyor Mancini. Ve Audrey'nin kocaman gözleri sayesinde her zamankinden biraz daha duygusallaşmıştım. Emindim. Audrey'nin gözleri o duyguları taşıyabilirdi. Moon River, sözler Johnny Mercer'a aitti, onun için yazıldı. Ertesi ilkbaharda Paramount patronları filmi izlerken Mel ile Audrey de yanlarındaydı. Bir şey kesin, dedi Paramount'un başındaki Martin Rakin. O lanet şarkı makaslanacak. Mancini'ye bakılırsa Audrey iskemlesinden fırladı ve Mel'in onu sakinleştirmesi gerekti. Önce cesedimi çiğnemeniz gerekecek, diye bağırdı Audrey titrek bir sesle. Elbette şarkı filmde kaldı. Breakfast at Tiffany's'in gösterime girdiği ilk günden beri açık perdenin pervazında oturmuş gitarını tıngırdatarak o değişken ve hüzünlü sesiyle Moon River'ı söyleyen Audrey Hepburn'un görüntüsü belki de sinema izleyicisinin en çok aklında kalan sahnedir. Audrey'nin hiç de rol yapar gibi bir hali yoktur. Sanki müzik ona asla elde edemeyeceği ve özlemini çektiği şeyleri anımsatıyordur ve Holly bile bunun farkında değildir. Aslına bakılırsa şarkı söyleyişini dinlediğimiz Holly değil, Audrey'dir. Bu şarkı onundur. Onun içinden kopup doğruca bize ulaşır. Filmin önceki ve sonraki sahnelerinde Holly'nin bir şarkı boyunca bile hareketsiz kalamayacağını görürüz. Moon River'daki dalgın hali ise ünlü yıldızın kendi dünyadan kopuşunu aksettirir. Şarkıyı yorumlayışı, Mancini 500'den fazla yorum arasından en çok onunkini beğeniyordu. Hiç şüphesiz 4. kez Oscar'a aday gösterilmesinde etkili olmuştur. Oscar'ı Two Women'la Sophia Loren aldı. Şarkı filmde kalmasına rağmen savaş bitmemişti çünkü Paramount, Mancini'nin sahnelerle uyumlu ama bazen fazla öne çıkan, aşırıya kaçan fon müziklerinin çoğunu Breakfast at Tiffany's'den çıkarmak istiyordu. Audrey bu konuda Edvins'in değindiği güçlü yanını sergileyerek gerekli yerlere Mancini'yi destekleyen notlar gönderdi. Sonra Mancini'ye şöyle yazdı. Müziksiz bir film yakıtsız bir uçak gibidir. İş ne kadar iyi yapılırsa yapılsın hala yerde ve gerçekler dünyasındayız. Müziğin hepimizi göklere çıkardı. Kelimelerle ya da hareketlerle ifade edemediğimiz her şeyi bizim adımıza söyledin. Bunu hayal gücü, neşe ve güzellikle yaptın. Sen harika birisin ve bestecilerin en duyarlısısın. Teşekkürler sevgili Hank. Sevgiler Audrey. Yapım sırasında ekibin ilişkileri genelde iyiydi ama George Peppard'la Black Edwards alenen çekişiyordu. Audrey ile Patricia Neal arkadaş oldu ve bir gün Audrey onu akşam yemeğine davet etti. Yemek çalıştığımız günlerden birindeydi, diyor Neal. Mel çekim boyunca Audrey'e çok katı davrandı. Yemekte sadece birer kadeh içtik ve hafif bir şeyler atıştırdık. Eve döndüğümde daha güneş bile batmamıştı. Breakfast at Tiffany's, romandan beyaz perdeye uyarlanırken Holly karakterinde, hikayenin tarzında ve melankolik finalinde önemli değişiklikler yapıldı. Kitap daha acıklıydı, diyor kitabın yazarı Capote ve Holly, Golightlı gerçekti. Sert bir karakterdi, kesinlikle Audrey Hepburn tarzında biri değildi. Onu oynaması için ilk seçimim Marilyn Monroe'ydu. Bu rolde harikalar yaratacağını düşünüyordum. Holly'nin dokunaklı bir yanı olmalıydı. Bitmemiş, tamamlanmamış bir yanı. Marilyn'de bu vardı. Ama Paramount bana kazık atıp rolü Audrey Hepburn'e verdi. Capote'nin içerlediği bir noktada romanındaki Manhattanlı tele kızın yarı güldüren yarı düşündüren hikayesini Hollywood'un iç bayıltıcı bir New York aşk hikayesine dönüştürmesiydi. Ayrıca film kitabın sessiz sakin ve hissiz anlatıcısını ortadan kaldırıp yerine Peppard'ın canlandırdığı genç yazarı koymuştu. Bu genç yazar zengin bir kadın tarafından destekleniyor ama Holly'ye aşık olduğunda onu terk ediyordu. Kitabın sonunda Brezilyalı nişanlısı ondan ayrılmasına rağmen Holly yine de Güney Amerika'ya gider ve yoluna orada devam eder. Bunu anlatıdan öğreniriz. Fakat filmde Brezilyalı nişanlısı tarafından terk edilince yazarın aşkını kabul eder. Kitabın son sayfasındaki yağmurlu sahne hikayenin melankolik ruhuna uyum sağlar. Ama beyaz perdedeki yağmurlu sahnede iki aşığı Mancini'nin romantik müziği eşliğinde tutkuyla öpüşürken görürüz. Breakfast at Tiffany's'de kullanılan renk cümbüşü, Audrey'nin son moda kıyafetleri ve saç modelleri, canlandırmayı kabul ettiği ilginç karakter, hikayenin cesur içeriğindeki imkansız aşk. Bu unsurlar 1961 yılında sinema izleyicisi için karşı konulmazdı. Amerika yemekten içkiye, müzikten sinemaya, sosyal arzulardan ekonomik beklentilere dek bir yenilik arayışındaydı. Film de bu beklentiyi karşıladı. Yönetmen Blake Edwards'la senarist George Axelrod, geleneklerin fazla dışına çıkmadan filmin başarısını garantilemenin yolunu bulmuştu. Toy bayağılıkla içten samimiliği dengelemişlerdi. Bunun en iyi örneği Mickey Rooney'nin başarıyla ve abartarak canlandırdığı Japon komşuyla olan sahneler ve Audrey'e filmdeki en unutulmaz anını veren final sahnesidir. 18. ayrımın sonu. Sayfa no 222. Devamı 19. ayrımda.